Ayrım 3. İkinci Adam 1938-1950. İkinci cilt. Sayfa 34. İnönü CHP'yi nasıl görüyor? İnönü 11 Kasım 1938'de Cumhurbaşkanı seçilmişti. Onu takip eden günler Kasım'ın sonuna kadar Atatürk'ün defin töreni ve bu büyük acının yarattığı hava içinde geçti. Aralık ayının ilk günlerinden başlayarak İnönü yoğun bir hareketlilik içinde görürüz. 3 Aralık'ta Reis-i Cumhur'un Kastamonu seyahati için hazırlıklar başladı. 9 Aralık'ta Kastamonu'da CHP İl Kongresi toplanacaktı. Bu seyahat iki cepheden manalı olmuştur. Çünkü evvela bu seyahate daha eski tarihlere ait bir seyahat karar ve hazırlığının devamı ve o seyahat programının biraz geç de olsa yerine getirilmesi gibi bakmak hatalı olmaz. Çünkü İsmet İnönü başvekillikten ayrılacağı sıralarda Kastamonu'ya bir seyahat tertibi içindeydi. Başvekillikten ayrılış tabii bu programı tatbik dışı bıraktı. İşte şimdi Reis-i Cumhur olunca aynı programı daha tatmin edici bir şekilde yerine getirmiş oluyordu. Sonra da İnönü'nün 9 Aralık'ta Kastamonu Parti Kongresi'ndeki açılış nutkunu gereği gibi değerlendirmelidir. Bu nutkun bir kısmı parti anlamı, parti üyeliği anlamı ve parti rejimi üzerinde toplanır. Bu konular İnönü'nün devraldığı rejimin bir izah ve tefsiri şeklinde olmak üzere bir ay kadar sonra İstanbul Üniversitesi'nde de ele alınacaktır. İkinci kısım ise dünyanın o günlerdeki durumunun değerlendirilmesine değinir. İnönü'nün karşılaştığı temel meselelerle ilgisi dolayısıyla bu değerlendirme önemlidir. Parti ve parti üyeliği konusunda İnönü şöyle konuşur. Unutmayınız ki sınıf ve zümre farkı tanımaksızın büyük Türk milletinin yekpare bir insanlık ve medeniyet kütlesi olmasını ideal tutan partimizin başlıca kuvveti bütün vatandaşların hizmet ve ihtiyaçlarının teminidir. Parti azalığını hususi menfaat düşüncelerine asla tenezzül ve müsaade etmeyen bir siyasi terbiyenin sıfatı ve şartı telakki etmek sayesinde partiyi bütün vatandaşları kucaklayan büyük bir aile ocağı haline getirebiliriz. Şimdiye kadar aldığımız yol daha güçlü. Geçmiş partilerden yılmış olan Türk milleti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hususi, menfaatsiz ve damparverane çalışmasına itimat ettikten sonra siyasi hayatında huzur ve emniyet bulmuştur. Milletin kalbinde kazandığımız bu kıymetli itimadı gelecek zamanlarda daha ziyade artırıp yükseltmek başlıca hedefler olacaktır. Bu sözlerde dile gelen elbette ki saf bir idealizmdir. Halk içinde hiçbir zaman kadrolaşmayan bazı idealist önderlere sahip olmakla beraber hiçbir zaman bir halk teşkilatı haline gelmeyen, seçimlerde şekilci bir oy mekanizması haline kalan ve bazı mensuplarının menfaat kaygılarıyla bizzat İnönü'nün zaman zaman savaşmak zorunda kaldığı bir partinin havası herhalde İnönü ifadelerine uyan bir gerçeği yansıtmaz. Ama İnönü'nün Cumhur Reisinden sonraki bu ilk parti nutku, partinin yukarıda özetlemeye çalıştığımız fiili durumdan tedirgin olan bir kısım genç ve idealist çevrelerde İnönü'nün parti işlerine temelden yöneleceği ve ona daha başka türlü bir hava getirmeye çalışacağı hakkında bazı ümitler uyandırmıştı. Nitekim bir taraftan Kastamonu ve Karadeniz seyahati yürürken, diğer taraftan ve 16 Aralık'ta CHP Genel Başkan Vekili Celal Bayar, 26 Aralık günü için CHP'nin fevkalade kurultayını Ankara'da toplanmaya davet eden genelgesini yayınladı. Fakat bu kongreye değinmeden önce İnönü'nün gene Kastamonu CHP İl Kongresi'nde verdiği açış nutkunda o günkü dünyanın durumuna ve ihtimallerine değinen şu sözlerinde önemli almalıyız. Bugün birçok milletler gerek kendi işlerinde gerek birbirlerine karşı kararsız bir haldedir. Birçok memleketlerde gerek komşuları gerek kendi halkları arasında yarının beklenilmeyen ne gibi hadiseler meydana çıkaracağını bilmemek endişesi vardır. İnsanlık için ıstıraplı olan bu kararsızlık karşısında Türk milleti içeride ve dışarıda fikirleri sade ve açık, kararları kat'i olarak verilmiş bulunmakla bahtiyar ve mağrurdur. İçeride laik, cumhuriyetçi ve milliyetçi bir rejim, huzur ve istikrar içinde bütün vatandaşların samimi hizmetine istifade etmek, vatanı imar etmek, vatandaşların maddi ve manevi seviyelerini yükseltmek fikirleriyle meşbu, doludur. Nitekim nutuk basında ve hemen bütün gazetelerde uzun yorumlar, sıcak övgülerle karşılandı. Herkes bunu hakikaten büyük nutuk olarak alkışlıyordu. Muvafık veya az muvafık bütün gazeteler bu görüşte birlikti. Bunlardan parçalar aktarmaya gitmiyoruz ama mesela o zaman da Fahri Rıfkı Atay Ulus'ta Milli Şef başlıklı yazıda şöyle yazıyordu 27 Aralık. Bütün Türkiye'nin havasında şevk ve heyecan aksi devam eden büyük nutku ne tamamlamak ne de izah etmek iddiasındayız. O kendi kendine kafidir ve birçok cümleleri hareket düsturları olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi edebiyatında yaşayıp gidecektir. İnönü'nün bu sözlerinde dünyanın o günkü durumunu belirten görüşlerle daha sonra olayların dünya ölçüsünde ön plana atacağı problemler işlenir. O günlerin üzerinde biraz ileride etrafıyla durarak devrin karakteristiklerini vermeye çalışacağız. Çünkü ancak bu suretlidir ki İnönü devrinin içinde yoğrulacağı dünya metrelerinin manasını değerlendirebiliriz. Gene yukarıda satırların Türkiye durumuna değinen cümlelerine gelince, bunlarda İnönü'nün gerek rejim, gerek bu rejimin uygulayacağı siyaset bakımından açık, kesin taahhütler ve garantiler yer almaktadır. İnönü devrinin gelişmelerine girildikçe bu taahhüt ve garantiler değerlendirmelerimiz bakımından önemli olacaktır. Fakat biz bu rejim ve prensipler bahsine girmeden ve CHP'nin 26 Aralık'taki ilgi çekici kongre kararlarını vermeden önce 2 Mart 1939'da gene İnönü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki konuşmasından bazı parçaları sunmayı faydalı buluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiden memleketin bütün menfaatlerini ve bütün evlatlarını kucaklayan bir siyasi parti haline gelmiştir. Vatandaşlar bu büyük partinin teşkilatı içinde her türlü hizmet ve inkişaf imkanını bulmaktadırlar. Partinin bu mahiyeti istikbalde daha ziyade kendini gösterecektir. Halkçı bir idarenin bütün ileri ve yüksek tekamülleri siyasi hayatımızda mütemadiyen tahakkuk ettirilecektir. Milletin murakabesi idare üzerinde hakiki ve fiili olmadıkça ve böyle olduğuna milletçe kanaat getirilmedikçe halk idaresi vardır denilemez. Biz halk idaresinin milletimizin bünye ve arzusuna en uygun geldiği kanaatindeyiz. Halk idaresinin en nazik tarafı bunun anarşiye ve zora meydan vermemesini tanzim edebilmektedir. Çünkü anarşi ve zor halk idaresinin muhitinde külfetsizce dolaşabilen ve o idareyi kökünden tahrip etmeye istidatlı olan hastalıklardır. İnönü'nün Kastamonu ve İstanbul'daki demeçlerinden alınan bu sözleri onun rejim, halk idaresi ve parti üzerinde ve memlekette iktidarın zirvesinde bir insan olarak görüşlerini açıklamak bakımından önemlidir. Ama memlekette iktidarın zirvesindeki insan derken İnönü'nün o sırada milli şef ve CHP'nin yani İnönü'nün yukarıda aldığımız ifadesiyle bütün milleti kucaklayan siyasi ailenin değişmez başkanı olduğunu ayrıca belirtmeliyiz. Şimdi de bu gelişmenin hikayesini özetlemeliyiz. Milli şef ve değişmez başkan. İnönü, reisi cumhur olduktan sonra Celal Bayır'ın CHP Genel Başkan Vekili sıfatıyla partinin 4. Fevkalade Kurultayı'nı 26 Aralık 1938'de toplantıya çağırdığını daha önce kaydetmiştik. Kongre tayin edilen günde Ankara'da toplandı ve buna mecliste tek partiyi teşkil eden CHP'nin 375 mebusu ile teşkilattan gelen 216 delege katıldı. Kurultayın gündeminde tek madde vardı. CHP programının genel başkan seçimine ait olan maddesini değiştirmek. Kurultayın başkanı Celal Bayır'dı. Adnan Menderes en genç iki hazadan biri olarak katip seçilmişti. Gündemdeki tadil konusunda şöyle bir tasarı teklif edildi. 1. Partinin banisi, kurucusu ve ebedi başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Kemal Atatürk'tür. 2. Partinin değişmez genel başkanı İsmet İnönü'dür. 3. Partinin değişmez başkanlığı aşağıdaki 3 şekilde boşalabilir. A. Vefat. B. Vazife yapamayacak hastalık. C. İstifa. Arada uzun ve hararetli nutuklar söylendi ve nihayet oya geçildi. Celal Bayır tasarının oy birliğiyle kabul edildiğini sürekli alkışlar içinde bildirdi ve sonra şu açıklamayı yaptı. Genel Başkanımız, Milli Şefimiz, Cumhur Reisimiz İsmet İnönü müstesna bir lütuf olmak üzere bendenizi Genel Başkan Vekiline tayin buyurdular. Muvacehenizde, önünüzde ki büyük Türk milletinin huzuru demektir, kendilerine arz-ı şükran ederim. Şefimizin arzuları, sizin yüksek istekleriniz, milletin büyük partimizin siyasi programı ile çevrelenen dilekleri demektir. Bayır'ın tayin ve şükran ifadeleri alkışlarla karşılandı. Bundan sonra da kurultayın İnönü'ye bağlılığını bildiren şu takriri Adnan Menderes tarafından okundu. Partimizin değişmez genel başkanlığı intihap olunan Türkiye Devleti'nin büyük reisi cumhuru ve kahraman Türk ordusunun yüce başbuğu Milli Şef İsmet İnönü'ye büyük kurultayın yürekten saygı ve bağlılığının arzına karar verilmesini ve bu kararın kendisine sunulmasını derin saygılarımızla teklif ederiz. Bu teklif de sürekli alkışlar arasında kabul olundu ve kurultay başkanı Celal Bayır kurultayın bu saygı ve bağlılıklarını kendi saygılarıyla beraber İsmet İnönü'ye sunarak vazifesini yerine getirdi. Celal Bayır tarafından söylenen şükran sözleri ve Adnan Menderes tarafından okunan saygı ve bağlılık maruzatı arasında İsmet İnönü'nün milli şefi değişmez genel başkan oluşu CHP'nin 4. Fevkalade Kurultayı'nda ve 26 Aralık 1939'da işte böyle tamamlandı. Bu karardan sonra İnönü yalnız devletin başı ve ordunun yüce başbuğu olarak değil, tek partili siyasi iktidarında değişmez başkanı ve milli şefi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde kudretlerin zirvesine ulaşmış oluyordu. Bu zirveye ulaşış elbette ki sorumlulukların da bir insanın omuzlarına yüklenebilecek olan zirve noktasıydı. Şimdi İnönü'nün rejim emniyeti, millet birliği, halk idaresi, parti ve idealist parti üyeliği gibi formüllerle ifade ettiği büyük ve çetin hizmet alanlarında söz ve mesuliyet onundu. Nitekim o bunu kurultayın aldığı karara teşekkür demecinde şu sözlerle belirtti. Büyük partimizin esas bünyesinde aldığınız kalbi ve nizami kararla beni değişmez başkan seçtiniz. Bu anda omuzlarımda bulunan genel başkanlık vazifesini partimizin, büyük milletimizin hayrından ve hizmetinden başka gayesi olmayan maksadına uygun bir surette ifa etmek için bütün varlığımı sarf edeceğim. Bu sözler İnönü'nün partiye ve kendisinin daha önceki beyanlarında ilan ettiği parti ilkelerine karşı elbette ki bir sadakat yemini niteliğindeydi. Kurultay bu sözleri de heyecanlı alkışlarla karşıladı ve Celal Bayır'ın kısa bir kapanış konuşmasıyla işini bitirmiş olarak dağıldı. Artık söz zamanın ve İnönü'nündü. Celal Bayar çekiliyor. Nitekim Celal Bayar'ın başvekilliği de uzun sürmedi. Parti divanı 25 Ocak 1939 toplantısında seçimlerin yenilenmesi kararını vardı ve aynı tarihte Bayar kabinesinin istifasını reisi cumhura sundu. İstifa mektubu ilgi çekicidir. Türkiye reisi cumhurunun yüksek huzuruna. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine parti divanınca karar verilmiştir. Partimizin seçime yeni ve taze bir kuvveti çıkmasını maksada ve esasa daha uygun ve faydalı mülahaza ettim. Bu imkanı zat-ı devletlerine vermiş olmak için başvekaletten istifamı arz ve takdim ediyorum. Yüksek teveccühlerinin devamını sonsuz hürmet ve tazimlerimle istirham ederim. İzmir Mebusu Celal Bayar. Tam seçime girilirken ve partinin genel başkan vekili de olan bir başbakanın bu istifa gerekçesini anlayabilmek elbette ki kabil değildir. Usule göre seçim yapılacak ve yeni toplanan meclis açılınca kabine zaten istifasını verecekti. Gerçi reisi cumhur başvekilin istifa mektubunu çok nazik şekilde karşıladı. Celal Bayar, İzmir Mebusu. Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesi ihtimali üzerine vuku bulan istifanız kabul olunmuştur. İktidar mevkinde geçen hizmet zamanınızı takdir ile yad ederek size ve arkadaşlarınıza halis teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Siyasi tarihimizin çetin bir devresini yüksek meziyetlerinizle iyi idare etmenizi milletimiz daima teşekkür ve takdir duygularıyla hatırlayacaktır. Hükümetin teşkiline İstanbul Mebusu Refik Saydam memur edilmiştir. Reisi Cumhur İsmet İnönü. Celal Bayır'ın Atatürk'ün ağır hastalığı ve ölümüyle yeni bir devlet başkanının seçilmesini içine alan nazik intikal devresini başarılı bir vakar ve itidal içinde geçirdiği doğrudur. Bu imtihan daima onun lehine kaydedilecektir. Fakat seçimin yenilenmesi kararı üzerine ve partinin yeni ve taze kuvvetlerle ortaya çıkması gerekçesinin gerçeği aksettirmediği de gene bir gerçektir. Çünkü zaten onun istifasıyla kurulan kabine yalnız başvekil ve dolayısıyla diğer iki vekillik makamında Refik Saydam'dan boşalan dahiliye vekilliği ile ziraat vekaletine yapılan değişiklikle gene eskisi gibi kurulmuştur. Yeni kabine şöyle teşekkül etti. Başvekil Refik Saydam İstanbul, Adliye Vekili Fikret Sılay Konya, Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz Bursa, Dahiliye Vekili Faik Öztrak Tekirdağ, Hariciye Vekili Şükrü Sarıcıoğlu İzmir, Nafa Vekili Ali Çetinkaya Afyon, Marif Vekili Hasan Ali Yücel İzmir, Ekonomi Vekili Hüsnü Çakır İzmir, Sağlık Vekili Hulusi Alataş Bursa, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan İstanbul, Tarım Vekili Muhlis Ertmen Bursa. Celal Bayar'ın arkadaşlarından İktisat Vekili Şakir Kesebir de daha Bayır'ın istifasından önce istifa etmişti. Bu surette de partide ve seçimde taze kan ve taze kuvvet gibi gerekçeler tabiatıyla havada kalmıştır. O zamanki şartlar araştırıldığı zaman daha akla yakın görülen şudur ki yeni reis cumhurun işe başlamasından ve Celal Bayar'ın yine başvekil olarak kalmasından sonra ortada Bayır'ın eski başvekilliği devrine ait ve bu kitabın birinci cildine değinilen aferiste tertiplerle ilgili birçok dedikodular ortada dolaşıyordu. Hatta bunların bir kısmının kahramanları Celal Bayar'ın yakın çevresinden sayılan kimselerdi. Mesela Deniz Bank'ı satın aldığı ve Sati şirketine ait dedikodulu bir han davasının tahkikatı böyle bir grup üstünde toplanmıştı. Gene başvekilin istifasından bir gün evvel ve bizzat Bayar meclis karşısına çıkarak arkadaşlar size hiç hoşunuza gitmeyecek ve sizi üzecek bir haber vermek vazifesiyle mükellefim sözleriyle başlayan açıklamasında Impex isimli bir şirketin karanlık ve sahteci işlerinden söz etmek zorunda kalmıştı. Ama bu şirketin de mensupları ve hele yöneticisi gene yakın ve tanınmış bir iş adamıydı. Bundan başka Hariciye Milli Savunma Vekaletleri adına sahte vesikalar tertip edilerek Amerika ve Kanada'dan o zaman iç savaşlarla kaynayan İspanya'ya uçak kaçakçılığı yapıldığı meydana çıkmıştı. Bu işin başında görünen Ekrem Künik adındaki milletler arası bir maceracının içeride hatta nüfuzlu kimseler arasında elleri olduğunu basın açığa vurup duruyordu. Hatta bu arada Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp da tahkikatın selameti için istifa zorunda kaldı. Kısacası bunlar gibi ortaya her gün bir başkası atılan karanlık konular çorap söküğü gibi uzayıp gidiyordu. Öyle görünüyordu ki eğer iş bir disiplin altına alınmaz ve bir devri sabık yaratılmaya gidilirse bundan bizzat devletin ve rejimin itibarı zedelenecekti. Nitekim ilk ağızda ortaya dökülen bu Ekrem König, Denizbank, Impex gibi konular şu veya bu şekilde neticelere bağlanarak daha fazla dedikodular yaratacak bir devri sabık yaratılmasına gidilmemesi uygun görüldü. Gerçi meclis koridorlarında, meclis encümenlerinde suçlu arayan, baş isteyen mebuslar çoktu ve bütün ithamlar haklı haksız hep aynı kimseler üstünde toplanıyordu. Rivayetlerin çoğu tabii ya önemsiz ya köksüzdü. Ama anlaşılıyordu ki eğer çöplük eşilirse ortayı ufunetli bir hava sarabilirdi. Bu arada 5 Ocak'ta kabine reisi cumhurun başkanlığında toplanarak devlet satın almalarında komisyonculuk usulünün kaldırılması kararına varmıştı. Resmi daireler kendi satın almalarını komisyoncuya başvurmadan artık kendileri yapacaklardı. Yeni başvekili Refik Saydam'a gelince, Doktor Refik Saydam 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ile beraber Samsun'a çıkan ve onu çok daha öncelerden tanıyan bir şahsiyetti. Atatürk'ün yakını sayılırdı. Fakat 1937 sonunda İsmet İnönü başvekillikten ayrılınca onun Celal Bayar kabinesinde vazife kabul etmeyerek sıhhat bir içtimai muavenet vekilliğinden istifası, Refik Saydam'ın adını İsmet İnönü'nün kaderini ister istemez bağladı. Nitekim yeni reisi cumhurun onayladığı ilk kabine listesinde de Refik Saydam dahiliye vekilliği gibi önemli bir yer işgal etti. 25 Ocak'ta Celal Bayar istifa edince başvekilliğe getirildi. Yeni hükümetin meclise getirdiği programda gerçi yeni bir şey yoktu. Fakat şöyle yorumlanıyordu ki Doktor Refik Saydam ve kabinesi yeni reisi cumhurun öz ve muhtemet kabinesidir. Saydam bu vazifesinde 2. Dünya Savaşı'nın en kritik devresi de dahil olmak üzere Ekim 1932'de ölümüne kadar kaldı. Dargınlar barışıyorlar. Parti grubunun seçimin yenilenmesi hakkındaki kararı mecliste 27 Mart'ta onaylandı. Hasan Saka ve arkadaşları grubun bu kararından hareket ederek meclise yalnız birkaç kelimelik bir teklif getirmişlerdi. Büyük Millet Meclisi'nin seçiminin yenilenmesine karar verilmesini teklif ederiz. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Çünkü parti grubunda zaten onaylanmıştı. Meclisin 5. seçim devresi bu surette sona erdi. Arada seçimler yapılacak ve yeni meclis 3 Nisan 1939'da fevkalade toplanarak 6. intihap devresi başlayacaktı. İnönü partinin yeni mebus namzetlerini 24-3-1939'da ilan etti. Fakat yeni mebus adayları listesinde birden dikkati çeken bazı isimler de vardı. Bu konuda biraz durmalıyız. Evvela gerek tek adamın ilgili bahislerinde, gerekse ikinci adamı birinci cildinde değindiğimiz bir hali burada da özetlemek yerinde olur. İhtilaller sonunda veya inkılapların gelişmesinde önder kadrolar içinde parçalanmalar, bu ihtilal ve inkılaplar içinde önder bir şefin önsezi, mantık gücü ve iradesiyle belirli bir hedefe yöneltilen aktif yöneticilerin bu hedefe ulaşıldıktan sonra birden kendi şahsiyetlerini dönüşleriyle izah edilebilir. Hem bu dönüş çetin ve müşterek bir ihtilal mücadelesinin mihnet ve şerefleri ile de güçlenerek o şahsiyetler arasında bağdaştırılması imkansız hak davalarına yol açabilir. İstiklal Savaşı'ndan sonra bizde de hükmünü yürüten bu kanun, bu savaş devrinin önder kadrosunda siyasi dargınlıklara ve önemli tasfiyelere yol açtı. Atatürk'ün ölüm deşeğinde bu eski arkadaşlarını yanında aradığını nakleden Ali Fuat Cebesoy'un bu hatıra satırları hazindir. Atatürk ölünce İnönü'nün bu eski arkadaşlar hakkındaki davranışlarının ne olacağı umumi bir merak konusu olmuştur. Gerçi Atatürk'ün son zamanlarında Ali Fuat Cebesoy az çok yüze çıkmış fakat siyasi hayatta kendine yaraşan bir yer almamıştı. İnönü reisi cumhur olunca durumun daha esaslı düzelmesi yoluna gidilmiştir. Mart 1939'da yeni seçimler yapılacaktı. O zaman meclis seçimleri iki dereceliydi. Yani vilayetlerde ilk önce ikinci seçmenler seçilirdi. Bu seçimlere 22 yaşını bitirmiş ve birinci seçmen olmaya hak sahibi vatandaşlar katılırdı. 1939 Mart'ında bu suretle ve 62 vilayette ilk seçmenler 40.979, ikinci seçmen intihap edecek ve bunlar da meclise gelecek mebusları seçeceklerdi. Seçimler 15 Mart'ta başlayıp 21 Mart'ta tamamlandı. Parti Genel Başkanı olarak İsmet İnönü 24 Mart 1939'da parti merkezince kararlaştırılan mebus adaylarının listesini ikinci seçmenlere arz ve ilan etti. O zaman görüldü ki bu listede bir taraftan eski milli mücadele arkadaşlarından Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bela Paşaların isimleri yer almaktadır. Eski serbest fırka lideri Fethi Okyar da listedeydi. Bu iyi bir işaretti. Sonra mesela Hüseyin Cahit Yalçın gibi Atatürk devrinde hatta İsmet Paşa tarafından da tutulmayan bir gazeteci, politikacı yeni listelerde yer almıştı. Buna karşılık Atatürk devrinin Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras gibi iki vekili listelerde olmadığı gibi Atatürk'ün çevresinde ve yakın hizmetlerinde bulunan Kılıç Ali gibi kimseler de liste harici bırakılmıştı. Kaldı ki dargınların barışmaları işi bu kadarla da kalmadı. Daha sonraları Rauf Orbay, Adnan Adıvar gibi şahsiyetlerde ya önemli diplomasi vazifelerinde ya mecliste görev alarak yeniden milli hizmetlere dönmüşlerdir. Bu arada Ali Fuat Cebesoy'un tıpkı milli mücadele sırasında olduğu gibi vekillik, meclis reisliği gibi mevkilere gelişi Kazım Karabekir'in meclis reisliğine kadar yükselişi ilgi çekici olaylardır. İsmet İnönü bu yoldaki karar ve davranışlarını şöyle anlatır. İç işlerde yeni bir politika lüzumluydu. Bu politika gerginlikleri ciddi olarak giderme veya yumuşatma istikametinde olacaktı. Eski küskünlükleri kaldırmak için ciddi olarak çalışmak kararındaydım. Zaten benim Cumhurbaşkanı seçilmem için Atatürk'ün etrafından tereddütlü bir hava esmişti. Sebebi de Atatürk'ün hastalığı devrinde büsbütün meydana çıkan iç huzursuzluk için ne yapacağım, nasıl bir yol tutacağım endişesi hasıl olmuştu. Eski küskünlük dediğim zaman terakkiperver ve serbest fırka teşebbüslerinden kalan huzursuzlukları murad ediyorum. İnönü bu konuda sözlerine şöyle devam eder. Atatürk'ün milli mücadele arkadaşları olan eski önder şahsiyetleri küskün halinden çıkarıp cemiyet hayatına onları tekrar sokmayı görev saydım ve ciddi olarak çalıştım. Herkes bilir. Rahmetli Mareşal bana daha teşebbüsün başında beyhude çalışıyorsun demişti. Bu çalışma esnasında eski arkadaşlarımız en büyük devlet makamlarına ve en yüksek cemiyet kademesine gelmişlerdir. Bu yüzden Atatürk zamanının ileri gelenlerinden bana karşı ayrılık ithamlarına uğramışımdır. Eski arkadaşları tek parti devrinde tekrar cemiyet hayatına katılmaya davet ederken teklif veya rica yahut mecburiyet halinde kesin istek olarak yalnız şunu ileri sürdüm. Atatürk'ün şahsıyla uğraşmak olmayacaktır. İtiraz edenlere karşı susturucu cevabım şu olmuştur. Eğer cumhuriyeti ve inkılapları korumak ve devam ettirmek fikrindeysek Atatürk'ü korumak vazifedir. Bu sözleri ayrıca yorumlamaya bilmem lüzum var mı? Eski ve küskün arkadaşların milli hizmetlerden ayrı kaldıkları yılları elbette ki acı ve hicranlı olmuştu. Bunların içinde mesela Kazım Karabekir gibi ayrıca baskınlara hatta bu baskınlar sırasında istihza ve hakaretlere maruz kalmış olan da vardı. Evinin basılışı, evrakının alınışı, bastırdığı kitabın alınıp yakılışı ve bu arada Recep Zühtü gibi daima Atatürk'ün yanında görünen birinin bu sorumsuz hareketlerinin bizzat Atatürk'ün malumatı dışında yapılamayacağı ihtimalini düşünerek çekilen ıstıraplar elbette ki acıydı. En genç ve aktif yaşlarında saf dışı kılınan bu eski mücahitlerin bu hallerden bizzat Atatürk'e karşı da kırgın olmaları tabiiydi. İşte İnönü bu eski arkadaşları vazife başına çağırırken koyduğu kayıt ve şartın gerekçesi olan kesin taahhütle bu yaraların açılarak işlemesini önlemek istemiştir. Hülasa İnönü'nün bu hareketinin yalnız eski dargınların yeniden aktif hayata katılışları bakımından değil, bu arada bu eski arkadaşlarla Atatürk devri ve hatırası hakkında her tarafa çekilebilecek hatıra ve münakaşaları önlemek bakımından da İnönü lehine ve uzak görüşlü bir basiret eseri saymak yerinde olur. Nitekim bu eski mücahitlerden bugün Atatürk'ün hatıra ve şahsiyetini zedeleyecek yazılar ve sözler kalmamıştır. İkinci adamın tek adamdan sonra ve devlet başkanı olarak vazife aldığı günlere ait bu ilk olayların özetlemelerinden sonra ve İkinci Dünya Savaşı öncesinin dış dünya ile ilgili davalarına geçmeden önce şimdi biz o günkü Türkiye'nin rejim, ekonomi ve başlıca meseleleri bakımından iç durumu üzerinde biraz durmalıyız. Ancak bu suretlidir ki İnönü'nün bir devlet başkanı olarak evvela içeriye karşı karşılaştığı problemleri ve yüklendiği sorumlulukları ana hatlarıyla kavrayabiliriz. Ondan sonradır ki İkinci Dünya Savaşı öncesinin dramatik problemlerini ve bu problemler karşısında İnönü'nün davranışlarını izlemek daha ilgi çekici olacaktır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 46.